Sayfa 203. Ayrım 27. Başlayalım demesine karşın söze hemen giremedi Cemil. Gözleri masanın mat yüzeyinde bir süre düşündü. İki istihbaratçı onun tepkilerini dikkatle izlemeyi sürdürüyorlardı. Kahverengi gözlerinde geçmiş günlerin koyu gölgeleri kıpırdanan Cemil, adamların kendisini izlemelerini aldırmadan Leonide dönerek anlatmaya başladı. İstanbul'da üniversite gençliği içindeki örgütleri yöneten bir komitede yer alıyordum. Komitemiz 3 kişiden oluşuyordu. Yöneticimiz olan İhsan Yoldaş, Mehmet ve ben. Mehmet'in de İhsan gibi gerçek kimliğini bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. O da benimkini bilmezdi. Bizi gerçek kimliklerimizle tanıyan yalnızca İhsan'dı. Mehmet ile ben üniversitedeki parti örgütlerinden sorumluyduk. Önemli bir alanı kontrol ediyorduk. İstanbul'daki bütün üniversiteler, yüzlerce kişiden oluşan üye ve sempatizan ağı. Bir de örgütlenmeden ayrı olarak yürüyen dağıtım ağımız vardı. Partinin merkez organı Atılım, gençlik içinde çıkardığımız ileri gibi dergiler bu ağ kanalıyla örgütlerimize ulaşıyordu. Bu ağın sorumlusu da Kerem'di. Ama Kerem henüz üst komitede yer almıyor, geçici olarak Mehmet'e bağlı olarak çalışıyordu. İleride onu da buraya büroya alacaktık. Kadrolarımızı düşünsel olarak besleyecek yayınlar olmadan sağlıklı bir örgütsel çalışma yürütmek olanaksızdı. İyi bir koordinasyon sağlamamız için de Kerem'in bizim büroda yer alması zorunluydu. Ancak gizlilik sorunlarımız vardı. Junta'nın polisi her an peşimizdeydi. Sık sık ev değiştirmek durumunda kalıyorduk. Yeterince güvenli örgüt evi yoktu. Bir ara başı sıkışan Mehmet bile 20 gün kadar Kerem'in evinde konuk olmak zorunda kalmıştı. Zaten olumsuzluklar da Mehmet'in o evde konuk olmasıyla başladı. Kerem'in yanında kalmaya başlamasının üzerinden 2 hafta geçmişti ki Mehmet o evden ayrılmak istediğini söyledi. Kerem, karısı Ayşe'yi ondan kıskanıyormuş. Evde tatsız bir hava hüküm sürmeye başlamış. Ayşe'yi legal dönemden tanıyordum. Aklı bir karış havadaki çocuk kadınlardan değildi. Kerem'den önce yakın arkadaşım Yılmaz'la ilişkisi vardı. Yılmaz, faşistler tarafından öldürülünce birkaç yıl erkek arkadaşı olmamış, sonunda Kerem'in ısrarlarına dayanamayıp onunla çıkmaya başlamıştı. Çok iyi anlaştıkları söyleniyordu. Ayşe'nin onu aldatması için bir neden yoktu. Üstelik sağlığı yerinde olmayan 2 yaşındaki oğluyla o kadar haşır neşirdi ki bu tür işlere vakit ayıracağını sanmıyordum. Ama belli de olmazdı. İtiraf etmek gerekir ki eşlerimiz için illegal yaşam oldukça sancılıydı. Darbe öncesinde örgütün en ön saflarında dövüşen bu genç kadınlar, yeraltı çalışmasıyla birlikte eşlerine destek sağlayan yardımcılar durumuna düşmüşlerdi ki, aralarında değme erkek yoldaşlara taş çıkartacak kadar zeki, cesur, yetenekli olanları vardı. Ayşe de bu ağır yaşamdan iyice bunalmış, Mehmet'le flört etmek istemiş olabilir miydi? Belki. Belki de aralarında hiçbir şey yoktu. Da Kerem boş yere karısını kıskanıyordu. Ne olursa olsun, Mehmet artık orada kalamazdı. Güvenliği biraz daha düşük olmakla birlikte yeni bir ev ayarladık. Mehmet de hemen ertesi gün ayrıldı onlardan. Ama olan olmuştu. İki yoldaşının arasına kara kedi girmişti bir kere. Kerem artık Mehmet'e güvenmiyor, her fırsatta bunu hissettirmekten çekinmiyordu. Aradan 1 ay geçti. Son komite toplantısında İhsan Yoldaş bir süre bizden ayrı kalacağını söyledi. Bize açıklamamasına karşın parti yönetimiyle görüşmeye gittiğini tahmin edebiliyorduk. Daha önce de ortalıkta görünmemiş, sonra Merkez Komitesi'nin plenum kararlarıyla dönmüştü. O yokken çalışmaları Mehmet'le ikimiz yürütecektik. 15 gün sonrasına bir görüşme saptayıp ayrıldık. 15 gün sonraki görüşmeye halı al moru mor geldi Mehmet. Onu görür görmez kötü bir şeyler olduğunu anlamıştım. Operasyon var dedi. Polis dağıtım ağına sızdı. Sanki az sonra tutuklanacak, işkence masasına yatırılacakmış gibi panik içindeydi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de korktum. Mehmet'in takip edilmiş olabileceği geliyordu aklıma. Ama öyle olsa bile artık yapacak bir şey yoktu. Şu anda en kötü şey paniğe kapılmaktı. Onu duymamış gibi davrandım. Bir kafede oturuyorduk. Ne içeceğini sordum. Nasıl böyle sakin olabiliyorsun der gibi şaşkınlıkla yüzüme baktı. Aldırmadım. Çayının yanına üzümlü keklerden almasını söyledim. İstemedi. Ama davranışım etkisini göstermiş, panikten kurtulmuştu. Çayından birkaç yudum aldıktan sonra benim isteğim üzerine olanları anlatmaya başladı. 6 gün önce polis Kerem'in evini basmış. Beklenmedik bir operasyonmuş bu. Çünkü ne dağıtım ağında ne de örgütte daha önce gözaltına alınan kimse yokmuş. Kerem yakalanmış mı diye sordum hemen korkuyla. Hayır diyerek yüreğimi su serpti Mehmet. Ev basıldığında Kerem yokmuş. Karısı ile 2 yaşındaki çocuğundan başka kimseyi bulamamışlar evde. O gün Kerem'in işleri yoğunmuş. Eve geldiğinde vakit gece arasına yaklaşıyormuş. Eve her gelişinde yaptığı gibi önce güvenlik işareti olarak kullandıkları makrameye bakmış, yerinde duruyormuş. Kerem'in yakalanmamasına sevinmiştim. O polisin eline geçseydi tam bir felaket olurdu diye sözlerini sürdürüyordu ki Cemil, Nikolay müdahale etti. Şu güvenlik işareti nedir anlayamadım diye merakla sordu. Asaf soruyu havada kaparak hevesle yanıtladı. Gizlilik koşullarında çalışan bir parti üyesi için hiçbir mekan yeterince güvenli değildir. Buna kendi evi de dahil. Bu yüzden evlerin balkonuna, penceresine bir havlu, bir çiçek saksısı, kapalı bir perde, açık tutulan ışık gibi her şeyin yolunda olduğunu gösteren işaretler koyarız. Bir baskın anında evdeki kişi önce bu işaretleri kaldırır. Dışarıdan gelecek yoldaş işareti görmeyince bir terslik olduğunu anlar, içeri girmez. Böylece tutuklanmaktan kurtulur. Asaf'ın iyi olmayan ama meramını aktarmayı başaran Rusçasını Cemil'e çevirmeyi ihmal etmemişti Leonid. Asaf'ın konuşması biter bitmez Cemil ironik bir ses tonuyla sürdürdü sözlerini. Ama her zaman işler Asaf yoldaşın söylediği gibi tıkırında gitmez. Bazen baskın öyle ani olur ki evdeki kişi işaretleri almayı başaramaz. Kerem'in evinde de böyle olmuş işte. Zili duyan Ayşe, "Kim o?" diye sormuş. Kapıdaki biri kadın, öteki erkek, iki kişi Arçelik için anket yapmaya geldiklerini söylemişler. Ayşe boş bulunup kapıyı açınca da içeri dalıp onu kıskıvrak yakalamışlar. Kadıncağız güvenlik işareti olan makrameyi pencereden almaya fırsat bulamamış. Baskından habersiz eve dönen Kerem de makrameyi görünce rahatlıkla girmiş apartmana. Çocuğunu uyandırmamak için zili çalmamış. Anahtarla daire kapısını açmış, içeri girmiş ki ne görsün. Salonda 3 sivil polis horul horul uyumuyor mu? Anında olanları anlamış, usulca geri dönmüş, kapıyı çekip çıkmış. Bir dakika, bir dakika diyerek sözünü kesti Cemil'in Asaf. Sen şimdi Kerem'in karakol kurulan eve girdiğini, sonra da elini kolunu sallayarak çıktığını mı söylüyorsun? Ben değil, Kerem söylüyor. Leonid'in çevresini dinleyen Viktor da bu duruma şaşırmış olmalı ki, Kerem'in söylediğini kanıtlayabilir misin? Diye sordu. Elbette, Kerem'in kendi el yazısıyla partiye yazdığı rapor var. Arşivde olması gerek. Peki sen inandın mı buna? Diye sordu Asaf. Önce inanmadım. Çünkü Kerem'in evinin basılmasının ardından dağıtım ağında da tutuklamalar başlamıştı. Birbirini hiç tanımayan yoldaşlar bir gecede evlerinden teker teker toplanmıştı. Adreslerini bilen tek kişi ise Kerem'di. Mehmet'ten bunları duyduğumda ben de Kerem'den kuşkulandım. Kerem'in durumu nasıl? Diye sordum Mehmet'e. Üzgün dedi. Sanırım polisin elindeki karısını, çocuğunu merak ediyor. Tutuklamalarla ilgili ne söylüyor? Dedim. Şaşkın dedi Mehmet. Polisin alttaki yoldaşları bilmesinin imkansız olduğunu söylüyor. İzlenmiş olabileceğini kabul etmiyor mu? Çok dikkatliydim. İzlenmediğimden eminim diyor. Sana karşı tavırları nasıl? Soğuk. Ama her istediğimi yerine getiriyor. Mehmet'i dinlerken polis operasyonunun genişlemesini engellemek için başka ne tür önlemler alabileceğimizi düşünüyordum. Örgütte görüşme periyotlarını azaltmak, evlerde yasa dışı yayın bulundurmamak gibi ek önlemler almamız gerektiğini sonucuna vardım. Bunları Mehmet'e söyledim. Önlemleri yerinde buldu. 15 gün sonra buluşmak üzere ayrıldık. Mehmet'ten ayrılır ayrılmaz arkamı dikkatle kontrol ettim. Çift çıkışlı hanlara girdim. Tek yönlü yollarda taksilere bindim. Sakin yollarda yürüdüm. Yaklaşık yarım gün süren bu denetimden sonra temiz olduğuma inanarak yoldaşları aramaya, aldığımız önlemleri uygulamaya başladım. Hiçbir sorumluyu dağıtım görüşmesine göndermedim. Böylece operasyon benim alanıma sıçramadan dağıtım ağındaki 53 kişinin tutuklanmasıyla sona erdi. Ama bu operasyonda aydınlığa çıkmayan karanlık noktalar vardı. Kerem polisle işbirliği yapıyor olabilir miydi? Bunu söylemek güçtü. Onu yasal dönemde uzaktan uzağa gençlik örgütünde tanıyordum. Biraz ağır kanlıydı ama oldukça zeki, hepsinden de önemlisi inatçı biriydi. Devrimci savaşın uğruna tıp fakültesini 3. sınıftayken bırakmış, birinde bıçakla, diğerinde tabancayla olmak üzere iki kez de faşistler tarafından vurulmuştu. Ama evde polisleri uyur bulup tutuklanmaktan kurtulmak da doğrusu akla mantığa sığacak bir açıklama değildi. Partinin davalarına bakan bir avukat vardı. Ona gittim. Önce Kerem'in karısının gözaltında olduğunu, ilgilenmesini söyledim. Haberi vardı. Ama yapabileceği bir şey yoktu. Polisin 90 gün gözaltında tutma yetkisi vardı. O süre içinde de görüşme yapması olanaksızdı. Kocası ele geçmediği için iyice yüklenecekler dedi avukat. Onun yerinde olmak istemezdim. Kim isterdi ki? Bırakın işkence görmeyi, birinci şubede yapılanları dinlemek bile insanın ruh sağlığını bozmaya yeterdi. Umarım dayanır dedim. Söyleyecek başka bir şey aklıma gelmediği için. Umarım sakatlanmadan sağ salim çıkar dedi avukat. Bu operasyon hakkında neler bildiğini sordum. Genel bilgiler edinmişti. Onun görüşüne gereksinimim vardı. Partiyle ilgili bölümleri atlayarak olayı ayrıntılarıyla ona anlattım. Beni ilgiyle dinledikten sonra olabilir dedi. Sonra hayretten açılmış gözlerime bakarak sürdürdü sözlerini. Evet, hiç şaşırma. Polisler uyuyakalmış olabilir. Nasıl olabilir? Sen bu kentte bir gecede kaç kişinin tutuklandığını biliyor musun dedi. Yalnızca TKP'yi düşünme. Öteki sol partiler, gruplar, muhalefet yapan herkes. Bunların izlenmesi, tutuklanması, sorgusu, işkencesi, yargısız infazı. Polis seferberlik ilan etmiş. Birkaç yıldır izin filan yok. Emniyet Müdürlüğü'nün Sıkı Yönetim Komutanlığı'na yazdığı bir dilekçe geçti elimize. Teşkilattaki polis sayısının yetersizliğinden yakınıyorlar. Teşkilat karakoldaki bekçisine kadar çift mesai yapıyor. Eğer tutuklamalar üst üste geldiyse ki olabilir. Çünkü sözünü ettiğim tarihlerde Devrimci Yol örgütüne yönelik büyük bir operasyon vardı. Günlerdir uykusuz kalan polisler sızmış olabilir. Avukatın söyledikleri ilginçti. Ama inanmakta zorluk çekiyordum. Böyle olduğunu kabul etsek bile dağıtım ağındaki yoldaşların tutuklanmasına ne demeli? Belki evde isimlerin bulunduğu bir liste vardı diye bir tahminde bulundu avukat yoldaş. Bu hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Gerçi evde isimlerin olduğu yazılı materyaller bulundurulması kesinlikle yasaktı. Ama yoldaşlar bazen büyük yıkımlara yol açabilecek dikkatsizlikler yapabiliyorlardı. Belki bir zamanlar parti istediği için yazılmış, sonra da bir köşede unutulmuş olabilirdi. Söylediklerimin tümü varsayım. Yine de temkinliliği elden bırakmamak gerekiyor, diyerek uyardı avukat. Teşekkür ederek ayrıldım yanından. Mehmet'le 15 gün sonra yeniden buluştuk. Kendini toparlamıştı. İyi görünüyordu. Kerem'i sordum. Kötü dedi. İyice içine kapandı. Evinde kaldığı insanlarla gerekmedikçe konuşmuyormuş. Partiden yetkili biriyle görüşmek istediğini söylüyor. Sen görüşüyorsun ya, dedim. Benim dışımda biriyle görüşmek istiyormuş. Neden? Sanırım olanlardan beni sorumlu tutuyor. Seni mi sorumlu tutuyor diye sordum şaşkınlıkla. Öyle mi söyledi? Açıkça söylemedi ama tavırlarından o anlaşılıyor. İyi be diye söylendim öfkeyle. Hem kendi örgütünü polise teslim et hem de sorumluluğu suçla. Kötü günler geçiriyor dedi Mehmet. her zamanki anlayışlı tavrıyla. Ona yardımcı olmalıyız. Bir yetkili onunla görüşürse iyi olur. Ne yapmak istiyordu bu Kerem? Koca Adaatım Ağa'nın çökmesine neden olmuştu. Şimdi de başkalarının başını mı belaya sokacaktı? Ama öte yandan operasyonla ilgili bilgileri yalnızca Mehmet'ten almıştım. Kerem'in sorumlusuyla sürtüşmesi de göz önüne alınınca gizlediği başka bilgiler olabileceğini düşündüm. Tehlikeliydi ama onunla görüşmem gerektiğini inanmaya başladım. Bu düşüncemi Mehmet'e açtım. O da bana hak verdi. Ne zaman görüşmek istediğimi sordu. Hemen dedim. Şaşırmıştı. Bu tür görüşmeler katı gizlilik kuralları uygulanarak yapılırdı. Ama bence en güvenli yol polisin haber almasına izin vermeden görüşmeyi hemen yapmaktı. Evet, hemen diye tekrarladım. O şu anda evde değil mi? Bir taksiye atlayıp gidelim. Böylece tehlikeyi en aza indirmiş oluruz. Mehmet'in yüzündeki sorular kaybolmuştu. Yarım saat sonra Kerem'in saklandığı evdeydik. Senin o eve gitmeye yetkin var mıydı? Diyerek Cemil'in sözünü kesti Asaf. Anlattığın kadarıyla komitenin sekreteri değilmişsin. Asaf'ın sözlerini anında Rusça'ya çevirdi Leonid. İki istihbaratçı merakla yanıtı beklemeye başladılar. Doğru değildim dedi Cemil. Ama bu konularda Mehmet'ten daha deneyimliydim. Aramızda böyle bir görev bölümü olmamasına rağmen sekreter yoldaş yokken sorumluluk doğal olarak bana geçerdi. Mehmet de bunu hisseder, sorun çıkarmazdı. Üstelik Kerem benim alanıma da dağıtım yapıyordu. Yani konu beni de doğrudan ilgilendiriyordu. İnisiyatif kullanmak zorunda hissettim kendimi. Riskli değil mi? Diye üsteledi Asaf. Tehlikeyi göze almadan yer altında çalışamazsın dedi Cemil, küçümseyen bir ifadeyle. Ben polisi değil, partideki konumunu riske attığından söz ediyordum dedi Asaf. Anlamlı gülümsedi Cemil. Sen de bilirsin. Son dönemde kullandığımız bir slogan var. Nerede bir yoldaş varsa Türkiye Komünist Partisi oradadır. Yaşamın dayattığı bir şey bu. Ülkede çoğu zaman yalnız başımıza kalırız. O anlarda kendi kararımızı kendimiz vermek zorundayız. Bunun bedelini de öderiz kuşkusuz. Cemil'in sözlerindeki iğneleyiciliği Asaf kadar Leonid de hissetmişti. Bu arada söze Nikolay karıştı. Geri gelmişken ben de bir şey sormak istiyorum dedi Cemil'e bakarak. Özgeçmişinizi okurken bir şey dikkatimi çekti. Siz hiç yakalanmamışsınız. Hatta poliste adınız bile geçmemiş. Cemil adamın nereye varmak istediğini kestirmeye çalışıyordu. Bu bana biraz tuhaf göründü. 5.000'e yakın üyesi, yoldaşı, sempatizanı tutuklanan bir partinin yöneticisi olarak polisin sizi tespit edememesi tuhaf. Hiç de tuhaf değil. Bu gizli kurallarını uygulamakla, biraz uyanıklıkla, biraz da şansla ilgili bir şey dedi Cemil. Sonra alıngan bir ses tonuyla ekledi. Şunu da bilmenizi isterim ki polisin beni tespit edememiş olmasından utanç duymuyorum. Yıllar sonra çenesi düşük yaşlı bir adam olduğumda genç yoldaşlarıma övünerek anlatacağım az sayıdaki konudan biri de bu olacak. Sorularınız bittiyse yeniden Kerem'e dönelim dedi Viktor. Konunun dağılmasından rahatsız olmuş gibiydi. Cemil yeniden anlatmaya başladı. Kerem, Boğaz sırtlarında parti yoldaşı, zengin bir adamının evinde kalıyordu. Kapıyı gençten güzel bir kadın açtı. Beni görünce biraz tedirgin oldu. Ama Mehmet'in sıcak tavırları onu rahatlattı. Gülümseyerek içeri buyur etti bizi. Kısa bir hoşbeşten sonra Kerem'in kaldığı küçük odaya gittik. Bir baskın gibi aniden gerçekleşen bu görüşme Kerem'i korkutmuşa benziyordu. Ürkek gözlerle beni süzmeye başladı. Merhaba yoldaş diyerek elimi uzattım. Kısa bir kararsızlık anından sonra elimi dostça sıktı. Yüzündeki endişenin kaybolduğunu hissettim. Mehmet, parti adına onunla görüşmeye geldiğimi söyleyerek çıktı. Yan odada beni bekleyecekti. Küçük odadaki divanın üzerinde aramızda yarım metrelik bir mesafe yan yana oturuyorduk. Evet yoldaş dedim soğuk bir ses tonuyla. İşte geldik. Partiyle görüşmek istemişsin. Aslına bakarsan geleceğinizi sanmıyordum dedi. Tahmininde yanılmış sayılmazsın. Bu tür istekler pek hoş karşılanmaz. Parti ile ilişkini sağlayan bir sorumluluğun varken onu çiğneyip seninle konuşmak yoldaşa haksızlık olur. Ancak yaşadığınız tuhaf operasyon nedeniyle bu kuralı çiğnemek zorunda kaldık. Sözlerim onu zerrece etkilememişti. Kızarmış gözlerini yüzüme dikerek sordu. Onun sorumlusu musun? Bunu sana açıklayamam. Ama şu kadarını söyleyeyim ki parti adına geliyorum. Gözlerini yüzümden ayırmadan usulca yanıma yaklaştı. Öyle dikkatle bakıyordu ki kendimi bir tuhaf hissettim. Dost mu, düşman mı olduğuma tıpkı bir kedi gibi beni koklayarak karar vereceğini sandım. Birden kulağıma doğru eğildi. Sanki birileri bizi dinliyormuş gibi fısıltıyla. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama seni daha önce gördüm dedi. Cağaloğlu'ndaki NATO'ya hayır korsan eyleminde konuşmuştun. İnan bana bu aşinalık olmasaydı seninle konuşmazdım. Onun bu gizemli tavırları canımı sıkmaya başlamıştı. Kendimi geri çekerek neden diye sordum. Titreyen eliyle yan odayı göstererek. Çünkü o bir polis dedi. Ne dedim şaşkınlıkla. İçerideki adamın polis olduğunu söylüyorum dedi. Kendinden emin ama neredeyse benim bile duymakta zorluk çekebileceğim kısık bir ses tonuyla. Dur, dur bir dakika dedim. Onu anlamaya çalıştığımı göstererek sen ne söylediğinin farkında mısın? Yüzünü çaresizlik kapladı. Çıldırmış olduğumu düşünüyorsun dedi. Ama inan bana söylediklerim doğru. Onun tedirginliği bana geçmişti. Bu korkunç bir iddia dedim. Sesimdeki ürküntüyü ben bile hissedebiliyordum. Partiyi saran tehlike çok daha korkunç dedi. Sonra yalvarırcasına ekledi. İnan bana yoldaş, bu adam polis. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye öfkelenerek sordum. Onu gördüm. Gördün mü? Nerede? Bir arabada. Yanında MİT'te çalışan bir adam vardı. MİT'te çalışan adamı nereden tanıyorsun? İbrahim Sucu. Bizim eski mahalleden. Çocukluk arkadaşım. Ragıp'ın üvey abisi. Ama adamı uzun zamandır görmemiştim. Emin olmak için gidip Ragıp'ı buldum. Lafı İbrahim'e getirdim. Değişip değişmediğini sordum. Hiç değişmediğini, tıpkı benim gördüğüm adam gibi hala genç ve dinç olduğunu söyledi. Saçmalıyorsun diye çıkıştım Kerem'e. Tipi MİT'çiye benzeyen bir adamla gördüm diye insan yoldaşını polislikle suçlar mı? Kerem üzüntüyle başını sallayarak, ''Ne yazık ki ben de senin gibi düşündüm.'' dedi. Yoldaşıma toz kondurmak istemiyordum. Bunun MİT'in partiye sızmak için düzenlediği bir operasyon olduğunu sandım. Yoldaşımı uyarmaya karar verdim. Onu görmem sorun değildi. O günlerde bizde kalıyordu. Akşam olayı açtım. Söylediklerimi duyunca tedirgin oldu. Ama soğukkanlı görünmeye çalıştı. Gördüğüm kişinin kendisi olmadığını, birisini ona benzettiğimi söyledi. Israr edince görüştüğü yoldaşlar arasında tarif ettiğim tipte birinin bulunmadığını belirtti. Daha da ileri giderek o gün evden çıkmadığı yılanın ağzından kaçırıverdi. İstersem eşime sormalıymışım. Oysa o gün eşim oğlumu doktora götürmüş, uzunca bir süre evde bulunmamıştı. Bense tuhaf bir önseziyle evi iki kez telefonla aramış, yoldaşın açması için zili şifreli olarak üç kez çaldırmıştım. Ama kimseyi bulamamıştım. Bunu söyleyince de banyo yaptığını, zili duymamış olabileceğini söyledi. Kerem anlattıkça söylediklerine daha çok inanır gibiydi. Onun bu duyguya kapılmasını önlemek için olayı soğukkanlı değerlendirirsen, sorumlu yoldaşının söylediklerinin gerçekleşmeyecek şeyler olmadığını anlarsın dedim. Haklısın dedi. Her şeye karşın ben de sabırlı davrandım. Onu suçlamakta acele etmedim. Keşke etseymişim. Onlar benden önce davranarak inanırlığımı ortadan kaldırdılar. İnanırlığını mı? Anlamıyorsun değil mi? Dedi düşünceli bir tavırla. Sana hak vermiyor değilim. O kadar ustaca düzenlenmiş bir oyun ki senin yerinde olsam ben de anlamazdım. Anlatmayı denersen belki anlarım dedim. Ondan kuşkulandığımı biliyordu dedi Kerem. Ben artık onun için tehlikeli biriydim. Bu yüzden ortadan kaldırılmalıydım. Ama öldürülmem gürültü koparır, dikkat çekerdi. Daha iyisi beni sözüne güvenilmez biri haline getirmekti. Durdu. Kan çanağına dönmüş gözlerini yardım dilercesine yüzüme dikerek sordu. Şimdi anladın mı? Evimin basılması, yoldaşların tutuklanması hepsi bunun için yapıldı. Benim güvenilmez, sözüne inanılmaz biri olduğumu kanıtlamak için. Kerem'e acımaya başlamıştım. Ama ona inanmak içimden gelmiyordu. Tamam. Söylediklerini inceleyeceğiz. Sorumlu yoldaşın üzerinde düşüneceğiz dedim. Sakin bir ses tonuyla. Ama iyi düşün. İzlenmiş olmayasın. Olamam. Olsaydım fark ederdim. Görevim gereği çok sıkı bir güvenlik sistemi kurdum. Görüşmelerden sonra eve dönerken en az 5 güvenlik bölgesinden geçer, arkamda gölge var mı diye kontrol ederim. Yaz kış fark etmez. Hiç üşenmeden yıllardır bunu yaparım. Her şeye rağmen polisi atlatamamış olabilirsin. Sanmıyorum. Ama öyle olduğunu kabul etsek bile alttaki yoldaşların tümünün bile bir gecede toparlanması olanaksız. Evde unutulmuş isim listesi diyecek oldum. Ben yoldaşlarımın adlarını yazılı olarak vermem dedi öfkeyle. Sonra sol elinin işaret parmağıyla şakağını göstererek sürdürdüğü sözlerini. İsimler burada yazılı. Sözlü olarak aktarırım. Ama yazılı olarak asla vermem. Parti kararı olsa bile uymam. Bu yüzden partiden uyarı cezası bile aldım. Sorarsan söylerler. Biz dağıtımcılar bu konuda siz örgütçülerden daha duyarlıyız. Çünkü belge taşıyoruz. Belge demek yıllarca hapis yatmak demektir. İşkencede dirensen bile savcılıkta seni hiçbir şey kurtarmaz. Evimde isim yoktu. Çünkü ben onları yazmadım. Alttaki yoldaşları senden başka kim biliyor? Kim olacak? İçerideki dedi anlamlı bir bakışta. Benden başka isimleri bilen tek kişi o. Yazılı vermediğini söylüyorsun. Nasıl öğrendi isimleri? Ezberleyerek. Çok zeki biri. Tam bir ajan o. Düşünceli bir tavırla yüzüne baktım. Karşımda kendi kabusunun kurbanı olan biri vardı. Seninle açık konuşacağım yoldaş dedim. Anlattıklarından yola çıkarak içerideki yoldaşı polis diye suçlayamayız. Bu düşünceden sen de vazgeçsen iyi olacak. Çünkü yanlış. Geçmişi çok temiz bir yoldaş o. Temiz bir yoldaş mı? Diye düş kırıklığı içinde söylendi. Yüzünü büyük bir umutsuzluk kaplamıştı. Sanki kötü bir kehaneti haber verir gibi fısıldadı. Mahvolacağız, dedi durdu, yüzüme baktı. Partiyi yok edecekler. Hepimizi tutuklayacaklar. Belki de öldürecekler. Onu izliyordum. Rol yapar gibi bir hali yoktu. Söylediklerine kesinlikle inanıyordu. İçine düştüğü paranoya histerisinin şiddetini ben bile hissedebiliyordum. Hiç beklenmedik bir anda büyük bir operasyon yemiş, bütün örgütünü kaybetmişti. Tutuklanan, işkence gören arkadaşları için duyduğu vicdan azabı, örgüte vereceği hesap, bir de karısıyla oğlunun işkencecilerin elinde olması hepsi üst üste gelince ip bir yerde kopmuştu. Ama ayakta kalması, bir şeylere sarılması gerekiyordu. Bu yüzden belki de hiç olmamış bir rastlantıyı bahane ederek bütün sorumluluğu Mehmet'e yüklemeye çalışıyordu. Onun söylediklerine inanmamız için hiçbir neden yoktu. Ama bu Kerem'in polis olduğu anlamına da gelmezdi. Yatıştırıcı sözler söyleyip olayı araştıracağımızı belirterek ayrıldım yanından. Yolda Mehmet neler konuştuğumuzu sordu. Kafası çok karışık. Ne söylediği belli değil diye geçiştirdim. Sorumlu yoldaşla konuşmadan Kerem'in anlattıklarını ona söylemeyi uygun bulmadım. Ama Kerem artık Mehmet'in sorumluluğunda kalamazdı. Onu başka bir eve yerleştirdik. Buna çok memnun olmuştu. Sekreter yoldaş gelene kadar da hiç sorun çıkarmadan o evde kaldı. Sorumlu yoldaşımız gelince durumu ona anlattım. Ayrıntılı sorular sordu. Bildiğim her şeyi anlattım. O da benim gibi Mehmet'ten kuşkulanmamızın yersiz olduğunu kanısına vardı. Bir hafta sonra kötü haber geldi. Kerem'in oğlu ölmüştü. Polis karısını gözaltına alırken çocuğu da kimsesizler yurduna bırakmış. Zaten ciğerlerinden sorunlu olan çocuk yurttaki kötü bakım nedeniyle üşütüp satüre olmuş. Tedavisi de gecikince 15 gün içinde eriyip gitmişti. Konuşmanın başından beri gözlerini Cemil'den ayırmayan Viktor, iskemlesinin arkasına yaslanarak güzel hikaye. Anlattıkların Kerem'in intihar etmiş olma olasılığını destekliyor, dedi. Canı sıkılmış gibiydi. Sorguda Cemil'in inisiyatifi ele geçirdiğini düşünüyordu. Bir süre sustu. Birden aklına gelmiş gibi sordu. Sen Kerem'in evini biliyor muydun? Bilmiyordum. Nereden bileyim? Söyledim ya, o benimle çalışmıyordu. Ama Mehmet'le buluşuyordunuz, diyerek Nikolay karıştı lafa. Onu izleyerek Kerem'e ulaşmak hiç sorun olmazdı, değil mi? Olmazdı herhalde, diye sinirli bir ses tonuyla yanıtladı Cemil. Ama aynı şekilde sorumlu yoldaşı tespit etmek de sorun olmazdı. Polis olsaydım Kerem'i yakalamak yerine sorumlumu yakalatırdım. Benim merak ettiğim başka bir şey var, diyerek konuyu değiştirdi Viktor. Nasıl oldu da üçünüz Moskova'da buluştunuz? Cemil derinden bir iç çekerek, bir yanlışlık sonucu, biraz da Bulgaristan Komünist Partisi'nin vurdum duymazlığı yüzünden, dedi. Söylediklerinden kimsenin bir şey anlamadığını fark edince işin ayrıntısına girdi. Kerem'in birimindeki tutuklamalarda bazı soruların yanıtı bulunamamıştı. Sanırım sorumlu yoldaş bizlerin, yani ben, Kerem ve Mehmet'in bir süre ülkeden, örgütlerden uzak kalmamızın doğru olacağına karar verdi ki bence de yerinde bir tutum. Böylece bizim eğitim olayımız gündeme geldi. Ama Bulgaristan'da bir terslik oldu. Kerem'in Sofya'daki okulda eğitim görmesi gerekiyordu. Ancak ülkedeki parti örgütleri fazla adamı yollamış, oradaki kontenjan da dolmuştu. Zaten Türklerin asimilasyonu nedeniyle Bulgaristan'la bizim partinin arası iyi değildi. Kerem'i okula almadılar. O da bizimle birlikte Moskova'ya geldi. Gelir gelmez de paranoyası yeniden depreşti. Üstelik oğlunun ölümü, daha sonra eşiyle arasının bozulması onu iyicene çileden çıkarmıştı. Bütün bunların sorumlusu olarak gördüğü Mehmet'i gözüne kestirdi. Yalnızca Mehmet'i mi? Kendisini desteklemediğim için beni de kara listeye aldı. Orada burada çekiştirip durmaya başladı. Biliyoruz, dedi Viktor, ağır ağır başını sallayarak. Burada ilginç olan şu ki, bu konuşmaların en şiddetlisi onun ölümünden birkaç saat önce yapılmış olması. Bu konuşma sırasında Kerem ısrarla bizimle görüşmek istediğini söylüyor Şerife. Sence ne anlatacaktı Kerem? Bilmem, dedi kayıtsızlık içinde Cemil. Belki suçunu itiraf edecekti. Ama Şerif'in söylediklerine bakılırsa bize anlatacakları biraz seninle ilgiliymiş. Olabilir. Belki de yine benim hakkımda saçma sapan laflar söyleyecekti. Saçma sapan laflar ha, dedi Viktor. Kalın kaşlarının altından kuşkuyla Cemil'in yüzüne bakarak. Asıl önemli olan Kerem'in bizimle konuşacak fırsatı hiç bulamamış olması. Mektup bırakmış ya. Onun yazdığından emin olamayız, diyerek savuşturdu Cemil'in varsayımını Viktor. Kerem bize önemli açıklamalarda bulunacağını Şerif'e anlatıyor. Şerif de bütün iyi niyetiyle olanları sana söylüyor. Sen Kerem'e çok kızıyorsun ve o gece Kerem ölüyor. Biraz tuhaf değil mi? İntihar ediyor, diye anımsattı Cemil. Öyle görünüyor ama yapılan otopside kanında aşırı dozda diazem bulundu. Doktorların söylediğine göre bileğini değil, dilini kesmeye kalksalar karşı koyamazmış. Yani onu ben mi öldürdüm? Bunu sen söyleyeceksin, deyip soğuk bir ses tonuyla sordu Viktor. Onu sen mi öldürdün? İlk kez doğrudan suçlanan Cemil'in dehşetle büyüyen gözleri Leonid'in yüzünde durdu. Çok saçma, dedi. Onu ben öldürmedim. Neden öldüreyim ki? Tamam, Kerem hasta biri. Ama benim yoldaşım. Leonid yoldaş, lütfen anlatın onlara. Ben Kerem'i öldürmedim. Bu çok saçma. Biraz sakin olun, dedi Viktor, yeniden söze karışarak. Nasıl sakin olabilirim ki? Beni yoldaşlarımı öldürmekle suçluyorsunuz, dedi Cemil, gerginliğini sürdürerek. Bu arada Victor önündeki dosyayı açıp içinden bir kitap çıkararak Cemil'e uzattı. Bakın bakalım, bu kitap sizin mi? Titreyen elleriyle uzatılan kitabı alan Cemil, bu komünist manifesto diye mırıldandı. Onu biliyoruz. Bu kitap sizin mi, değil mi onu söyleyin dedi Victor. Adeta tehdit edercesine. Leonid sorgunun sertleşmesinden rahatsız olmaya başlamıştı. Ama soruyu çevirmemezlik edemezdi. Bu kitapları okulun kütüphanesinden aldık. Hepsi birbirine benziyor diye düşünceli bir ses tonuyla söylendi Cemil. Senden rica ediyorum dedi Leonid. Adeta yalvarırcasına. Ne olur elindeki kitaba iyi bak. O senin mi, değil mi? Bu çok önemli. Ona ne anlatıyorsunuz diyerek araya girdi Nikolay. Doğruyu soruyu açıyordum dedi Leonid. Anlayamazsa doğru yanıt da veremez. Onun doğruyu söylemeye niyeti yok. Farkında değil misin? Sabahtan beri yalan uyduruyor. Bu kadar ön yargılı olmayın dedi Leonid. Yalan söylediğini nasıl anladınız? Yüz ifadesinden, konuşma tarzından, söylediklerinin Kerem'in intihar olayını desteklemesinden. Saçma diye çıkıştı Leonid. Söyledikleri pekala doğru da olabilir. Tamam tamam diyerek araya girdi Victor. Odadaki havanın elektriklenmesinden rahatsız olmuştu. Hepimiz sakin olalım lütfen. Ne konuştuklarını çözememesine karşın Leonid'in kitapla ilgili sözlerinin ona verilmiş bir tüy olduğunu anlayan Cemil, manifestonun kapağını açarak sayfalarını karıştırmaya başladı. Nikolay'ın ince dudaklarını, Cemil'in tavırlarını sahte bulduğunu belirten kurnaz bir gülümseyiş süslüyordu. Ama beklenmedik bir şey oldu. Cemil, 11. sayfaya bakarak heyecanla açıkladı. Bu kitap benim değil. Daha doğrusu bizim değil. Bizimkinin 11. sayfasında bir sigara yanağı olacaktı. Bunda yok. Victor düş kırıklığı içinde Cemil'e baktı. Ama Nikolay ondan önce davranarak sordu. Bunu kanıtlayabilir misin? Elbette dedi Cemil, rahat bir tavırla. Necat'ı çağırıp sorabilirsiniz. O yakmıştı kitabın sayfasını. Bir suskunluk oldu. Bunu fırsat bilen Asaf soruyu yapıştırdı. Neden yaktı? Necat'ın zıpırlığı. Kütüphanede toplam 7 tane manifesto vardı. Biz Necat'la ortak kullanıyorduk. Ama ona rağmen yine de kitabımız durmadan kayboluyordu. Kitabı belirlemek için Necat böyle bir işaret koydu işte. Öğreneceğiz dedi Nikolay. Sesi iyice sertleşmişti. Şimdi bize metroda gördüğünüz adamın seninle konuşmaması için ne yaptığını anlat. Cemil bıkkın bir ifadeyle söylendi. Neden anlamıyorsunuz? Ben metroda kimseyi görmedim. Bunu siz tezgahladınız. Siz daha iyi bilirsiniz neler olup bittiğini. Sesini yükseltme diye bağırdı Victor. Cemil'in gözlerindeki alaycı pırıltı yerini kaygı verici bir donukluğa bıraktı. Yükseltmiyorum diyerek yutkundu. Bak hala söyleniyor diye gürledi Victor. Leonid kaygılanmaya başlamıştı. Bir şeyler yapalım dercesine Asaf'ın yüzüne baktı. Asaf hiç oralı değildi. Hadi bu kadar palavra yeter dedi. İri yumruğunu masaya indirerek Victor, artık gerçekleri konuşmanın zamanı geldi. Onunla böyle konuşmaya hakkınız yok dedi Leonid. Ona zorbaca davranamazsınız. Onu nasıl sorgulayacağımıza karışamazsınız dedi Nikolay. Günlerdir bu adama karşı yapay bir saygının ardına gizlediği öfke sonunda patlamıştı. Unutmayın, burada çevirmen olarak bulunuyorsunuz. Hayır, ben burada yalnızca çevirmen olarak değil, bir öğretmen, daha da önemlisi, bu Türk'ün bir yoldaşı olarak bulunuyorum. Ölenleri de unutmayın. Sanırım onların da yoldaşıydınız, diye anımsattı Nikolay. Öyleyim. Ben de adaletin yerine gelmesini istiyorum. Ama ortada tanık, kanıt yokken suçu birine zorla yükleyerek değil. Tartışmayı kalın kaşlarını çatarak izleyen Viktor, ''Neden hayatı zorlaştırıyorsunuz Leonid Ivanoviç?'' diye homurdandı. Çevirmenin kendini adalet havarisi gibi göstermesine o da sinir olmaya başlamıştı. ''Bırakın işimizi yapalım. Gerçek kısa sürede ortaya çıksın. İşinizi zora başvurmadan yapmalısınız.'' ''Ne zoru?'' dedi Viktor alaycı bir tavırla. ''Onu sorguladığımız şu odaya bakın. Bahar renginde. Olumsuz etkilenmesin diye onu böyle bir odada ağırlıyoruz. Siz de tutmuş ona işkence ettiğimizi söylüyorsunuz. Siz zorun ne olduğunu bilmiyorsunuz diyerek atıldı Nikolay. Ona daha bir fiske bile vurmadık. Bir de vursaydınız. İki adamın gergin bakışları karşılaştı. Gerekirse vururuz, dedi Nikolay, gerilemeyerek. O zaman bana ihtiyacınız yok. Madem ki burada çevirmen olarak bulunuyorum, konuşma bittiğine göre benim de işim biter, diyerek öfkeyle önündeki defteri kalemi toparlamaya başladı. Kendinize yeni birini bulmanız gerekecek. Olanları tedirgin bir yüzle izleyen Cemil, ''Neler oluyor Leonid yoldaş?'' dedi. ''Merak etme.'' diyerek döndü Leonid. ''Sana hiçbir şey yapamayacaklar. Buna izin vermeyeceğim.'' ''Sanıkla konuşmayın.'' diye uyardı Viktor. ''Yoksa sizi de tutuklamak zorunda kalırım.'' ''Geç bile kaldınız.'' diye bağırdı Leonid. ''Böylece işleri daha kolay yürütürsünüz.'' ''Lütfen sakin olun.'' dedi Asaf, cılız bir sesle. O da en az Cemil kadar tedirgin olmuştu. Birbirimize öfkelenerek hiçbir sorunu çözemeyiz. ''Görmüyor musun Asaf yoldaş?'' dedi. Çantasını kapatan Leonid ayağa kalkarak. ''Bunların sorun çözmeye niyeti yok. Kararı çoktan vermişler. Amaçları Cemil'i mahkum etmek.'' ''Asıl siz kararı önceden vermişsiniz.'' diye tısladı Nikolay, başıyla Cemil'i göstererek. ''Onu elinde jiletle Kerem'in başında yakalasaydık bile katil olmadığını söyleyecektiniz.'' ''Yeter artık.'' diye gürledi Viktor. ''Sizi burada zorla tutacak değiliz yoldaş Leonid. Gitmek isterseniz kapı orada. Gidiyorum zaten ama bu çocuğu da size yedirmeyeceğimi bilin.'' ''Elinizden geleni ardınıza koymayın.'' dedi Viktor. Sonra bu konuyu kapanmış sayarak Asaf'a döndü. ''Peki siz yoldaş, siz bize çevirmenlik yapar mısınız?'' Asaf yutkundu. Ne yapacağını bilemiyordu. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. ''Çok isterdim.'' dedi çatlak bir sesle. ''Ama benim Rusçam yetersiz. Sorguyu yanlış yönlendirebilirim.'' ''Anlıyorum.'' dedi Viktor. Sonra Nikolay'a dönerek, ''Bir çevirmen bulmalıyız.'' Leonid toparlanmış, çıkmaya hazırlanıyordu. Cemil'e yaklaşıp elini uzattı. ''Sıkı dur yoldaş.'' dedi. ''Bu heriflerin canını sıkmalarına izin verme.'' Cemil'in yüzüne yine o acı, alaycı ifade gelip oturmuştu. Leonid'in elini sıkarak, ''Sağ ol.'' dedi. ''Sen gerçek bir dostsun.'' Viktor yeniden onları uyarmak üzereydi ki, Leonid buna fırsat tanımadan Asaf'a döndü. ''Sen çıkmıyor musun?'' dedi, Türkçe olarak. Asaf bir an duraksadı, sonra Rusça kalsam iyi olacak dedi. Neler olup bittiğini kaçırmamalıyım. Biliyorsun partiye rapor vereceğim. Leonid inatla Türkçe konuşmayı sürdürdü. Cemil'e baskı yapılmasını engellemek için parti merkezini ararsın diye düşünüyordum. İyice nezildi. Un ufak oldu Asaf. Ama tavrını değiştirmedi. Bana kalırsa bu gerekli değil dedi, bozuk Rusçasıyla. Anlıyorum demekle yetindi Leonid. Sonra kimseye bir şey söylemeden kapıya yöneldi. Çıkarken nedense dönüp orada odadakilere bakma gereği duydu. Sanki gitmekte zorlanıyor gibiydi. Tedirgin bakışları Nikolay'ınkilerle karşılaştı. Gücünden emin birinin şımarık parıltıları vardı genç adamın göz bebeklerinde. Lanet olsun diye mırıldanarak Cemil'e döndü. Sırtını iskemlesine dayamış, başını dik tutmaya çalışıyordu Cemil. Ama derin kaygı çoktan gelip oturmuştu solgun yüzüne. Türk yoldaşının bu hali Çin'e dokundu Leonid'in. Onu bırakıp gitmekte yanlış mı yapıyorum diye düşündü bir an. Ama gitmezse onu hiç kurtaramazdı. Merak etme dedi Cemil'e. Kapıdan çıkmadan önce. Kısa sürede geri döneceğim.